Hayatın sesleri. Merhaba diyoruz başkentten. İşte birlikteliğimiz yine başladı sevgili dinleyenlerimiz. 15.55'e dek bugün de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Ali Serin var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. 090-312-463-34-19 ve 463-34-21. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları, buralardan da ulaşabilirsiniz bizlere. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
O an kulakların çınlasın, seni buradan andığımda. Aman sakın ağlamayasın, bizi sakla gözyaşında. Unutulmaz, unutulmaz yaşadığımız, unutulmaz bize olanlar, yaşananlar nasıl olur, unutulur. O an dudakların sızlasın, başka biri öptüğünde. Aman sakın bağırmayasın, acını sakla dudaklarında. Unutulmaz, unutulmaz yaşadığın. Kaçtı bu aşk vapuru, peki o sahiller unutulur mu? Ne yapalım bir kez? Kaçtı bu aşk vapuru, peki o sahiller unutulur mu? Thank you.
Türkiye'de saatlerimiz 15.08'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Evet, 12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası sevgili dinleyenlerimiz. Biz de kalp ve damar hastalıklarıyla mücadele etmenin önemini vurgulamak, kişileri bu hastalıklara karşı uyarmak, kalp sağlığını koruma konusunda siz sevgili dinleyenlerimizi biraz daha bilinçlendirmek amacıyla stüdyomuza Koro Hastanesi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Özkan'ı davet ettik. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş geldin.
Evet, kalp hastalıkları yaşamı tehdit eden hastalıklar arasında ilk sırada yer alıyor galiba. Şimdi kalp hastalığı tanısı nasıl konuluyor hocam?
Efendim, çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Önce tabii bizim kalp hastalığı tanısını koyabilmemiz için hastanın bize gelmiş olması gerekir. Peki kalp hastaları hangi tanılarla bize müracaat edebilir? Ya da hasta geldiğinde benim kalbim ağrıyor demeyebilir, başka şikayetlerle gelebilir. Kalp hastalığı olan kişilerin şikayetleri belli başlı. Bir numara, göğsünde ağrı olabilir. Kemiğin arkasında, göğüs kemiğinin boyuna vuran, kollara vuran, omuzlara vuran, sırta vuran ağrılar olabilir. Bazı kalp hastaları mide ağrısı şeklinde gelebilir. Demek ki kalp hastası ağrı ile bize müracaat edebilir. İkincisi, kalp hastası çarpıntım var diye bize gelebilir. Hastanın şikayeti çarpıntıdır. Üçüncüsü, kalp hastası nefes darlığım var diye bize gelebilir. Nefes darlığıyla gelebilir. Efendim, baş dönmesiyle gelebilir. Hasta bayılmıştır, senkopal ataklarla gelebilir. Hiç bunlar yoktur, hasta derin bir halsizlik, bitkinlik hissetmiştir. Bu da kalp krizi, kalp hastalıkları olabilir. Hı hı. Bu şekilde hasta şikayetleriyle bize, acil servisimize ya da kardiyoloji kliniklerine müracaat ettiğinde yeter ki bize gelmiş olabilsin. Teşhis ve tedavi kriterleri günümüzde çok ileri. Biz hastanın derhal elektrokardiyografisini çekerek, hastayı monitörize ederek, vital fonksiyonlar dediğimiz tansiyonunu, nabzını, arteriyel efendim oksijen satürasyon düzeylerini, şuur durumunu bakarak, monitörize ederek ve kan testleri yaptırarak hastada kalp hastalığı var mı yok mu? Tabii hemen bazen kalp hastalıkları ilk muayene ettiğinizde bütün testler normalde olabilir. 3-4 saat izlemek lazım eğer kalp hastalığından şüphelenilmişse. Hastada kalp hastalığı varlığından şüphelenmişsek, kalp hastalığı risklerini hasta taşıyorsa, bunları izleyerek tanı koyuyoruz. Tanı konulduktan sonra da hastanın teşhisine göre tedavilere farklı modalitelerimiz var tabii.
Var. Peki erkek ve kadında farklılık gösteriyor mu?
Şimdi menopozdan önce erkeklerde kalp hastalıkları, kalp krizi daha fazla. Dünyada da erişkinlerin bir numara ölüm nedenleri arasında birinci sırayı kalp hastalıkları, ikinci sırayı kanser almakta. 100 tane ölümün %35'i, 36'sı ölüm nedenleri arasında ilk sırayı kalp hastalıkları teşkil ediyor.
Kadınlarda mı bu?
Hayır. Erkeklerde. Yani erişkinlerde.
Erişkinlerde, evet.
Ama erkeklerde kadınlardan daha fazla, menopozdan sonra da kadınlar erkeklerde birbirine eşit hale geliyor. Hmm. Görülme sıklığı, özellikle miyokard infarktüsü.
Evet. Peki kalp hastalığı yapılacak testlerle önceden önlenebiliyor herhalde, değil mi? Bütün hastalıklarda olduğu gibi bu çok önem arz ediyor.
Efendim, çok önem arz ediyor. Şimdi 1965'lerden 70'lerden sonra kalp hastalıkları için, özellikle kalp krizi için koroner yoğun bakım üniteleri kuruldu. Ve hastalar ayaktan tedavi edilmiyor. Eğer hasta kalp kriziyle gelmiş ise koroner yoğun bakım ünitesine yatırılarak derhal damar yolu açılıyor, oksijen veriliyor, efendim hasta monitörize ediliyor. Oradaki doktor ve hemşire de her türlü kalp infarktüsünde çıkabilecek komplikasyonlarla mücadele edebilecek güç ve bilgi ve donanıma sahip. Özellikle kalp krizlerinde örneğin ölümlerin büyük çoğunluğu ritim bozukluğundan, kalbin durmasından ve tehlikeli ritim bozukluklarından, taşikardilerden dolayı olabilmektedir. Hasta koroner yoğun bakıma yatırıldığında ilk önce kalp kriziyle gelen hastaların %30'u 35'i ölürken günümüzde koroner yoğun bakım ünitelerinde %3'lere 5'lere kadar indirilmiştir. Dolayısıyla elimizde bugün hem teşhis imkanlarımız fazla, hem de tedavi imkanlarımız fazla. Örneğin eskiden elimizde ekokardiyografi yoktu. Bugün ekokardiyografi denilen bir cihazımızla 4 tane mod var. M mod, B mod, renk modu, Doppler modu. ultrasonografik kalbin ultrasonu gibi kaburga aralarından kalbi izliyoruz. Kalp 4 odacıklı, işte 4 tane kapağı var. Kalbin basması normal mi, değil mi? Kapaklarda darlık var mı, yetmezlik var mı? Efendim kalp yetmezliği var mı? Kalbin etrafında efendim perikardit dediğimiz durum var mı? Tabii kalbin 4 boşluklu emme, basma, tulumma gibi çalışan organımız, kalbin hastalıkları 1 damarlarıyla ilgili hastalıklar oluyor. Damarların tıkanması, kalp krizi bu demek. İkincisi kalp kası hastalıkları oluyor. Doğuştan ya da sonradan kalp kası hastalıkları olabiliyor. Kardiyomiyopatiler diyoruz. Üçüncüsü kalbin kapaklarıyla ilgili hastalıklar olabiliyor. Kalbin kapaklarında da darlıklar, yetmezlikler olabiliyor. Dördüncüsü kalbin elektriki sistem var, jeneratörü var, kendi elektriğini uyarıyor. Jeneratör yetmezlikleriyle ilgili ya da elektrik akımının bozukluklarıyla ilgili hastalıklar olabiliyor. Kalbin etrafında zarı var, onunla ilgili hastalıklar olabiliyor. Ekokardiyografiyle bunlara baktığımızda daha anında görüntüyü alıyoruz ve hastayı yönlendiriyoruz.
Evet. Peki genetik faktörler de çok büyük.
Tabii ki genetik faktörler de çok önemli. Duyarsınız spor yaparken lise talebesi öldü, ilkokul talebesi öldü. Ya da işte basında, yayında duyuyoruz medyada. Efendim bunların büyük nedenleri doğuştan kalp kası hastalıkları dediğimiz, bu ekokardiyografi cihazı ile teşhis konulabilecek hastalıklar. Kardiyomiyopatiler oluyor. Ritim bozuklukları olabiliyor. Onlara da tanı koyabiliyoruz. Yeter ki hasta bize gelsin. Yani eskiden kalp hastalıklarından ölüm daha fazlaydı. Günümüzde teşhis ve tedavi kriterleri çok iyi ilerlemeler olduğu için yeter ki kişi bize gelebilsin. Hem teşhis kriterleri çok arttı, hem de tedavi kriterleri arttı ve ölüm oranları da bize gelebilenler de oldukça az. Tek şey hekime müracaat edebilmesi hastanın.
Evet. Şimdi bazı durumlarda size müracaat ettikten sonra hastanın birkaç kere kalp krizi geçirdiğini söylüyorsunuz. Peki bu neye göre tespit ediyorsunuz bunu? Hasta nasıl fark etmiyor kalp krizi geçiriyordu?
Efendim şimdi yaşlı hastalar kalp krizi geçirdiğini fark etmeyebilir. Diyabetik hastalar, şeker hastalığı olanlar kalp krizi geçirdiğini fark etmeyebilir. Hasta işte midesi ağrır ya da sırtı ağrır, kendi nezle gribe yorumlar, adele ağrılarına yorumlar. Biz kalp krizlerine baktığımızda bunların yaklaşık %24'ü 25'i kalp krizi geçmişte geçirmiş, hasta farkında değil. Hastayı soruşturduğunuzda evet ben efendime söyleyeyim işte 10 gün önce bir sırtım ağrımıştı, bir şey olmuştu diye ona yorumluyor. Evet. Dolayısıyla biz ekokardiyografiyle eğer büyük saha bir kalp krizi geçirmişse net olarak ekokardiyografide görüyoruz. Demek ki hasta hissetmeyebilir ya da karın ağrısından gelebilir ama baktığımızda kalp krizidir. Hasta polikliniğe, acil servislere mide ağrısıyla diye müracaat ediyor. Hastanın efendim EKG'si işte bundan bir yıl önce tanıdık bir hasta başka şehirde mide ağrısı nedeniyle hekime gittiğini söyledi. Yaş 70'in üzerinde. Ben dedim hemen EKG çektiriniz çünkü kalp krizi olabilir. İnferior MI dediğimiz kalbin sağ damarı tıkanmışsa hasta karın ağrısıyla hekime gidebilir. Yarın dedi dahili uzmanına gideceğim dedi. Söyle dahili uzmana mutlaka EKG çekilsin dedim. İkinci gün gitti hekime, o da çekmemiş EKG. Efendim nasılsınız, iyiyim. Göğüs doktoruna gideceğim, nefesim daralıyor dedi. Mutlaka söyleyiniz EKG çekilsin dedim. Tabii bütün ihtisas dalları kendi gözlüğüyle görüyor.
Tabii.
Göğüs doktoru da nefes darlığı diye o da elektrokardiyografi çekmemiş. 3 tane hekim elektrokardiyografi çekmiyor. Hastanın şikayeti karın ağrısı. Neyse 4. gün tekrar göğüs nefes darlığı nedeniyle acil servise gittiğinde işte 4. gün tanı konuldu. Hastaya inferior MI, sağ damar tıkanmış, kalp krizi. Sonra ben Ankara'ya çağırdım. Geldi, anjiyo yaptım. Hasta bypass'ı yedi. Şimdi halen yaşıyor hasta.
Yaşıyor, ne güzel. Sağlıklı ömürler
diliyoruz. Dolayısıyla hasta bilmeyebilir yani.
Şimdi stentten söz edelim isterseniz birazcık da. Ne gibi durumlarda stent takılıyor? Kalp krizi riskini ne kadar önler bu takılan stent?
Şimdi tabii hasta eğer bize göğüs ağrısı nedeniyle gelmişse hastaya biz bazı testler yapıyoruz. Önce hastayı hiçbir riske sokmayan non-invaziv dediğimiz testler, hastada elektrokardiyografisini çekiyoruz. Eğer normalse bir ileri teste eforlu EKG'ye çektiriyoruz. Ama bir numara, biz hastadan aldığımız bilgilere anamnez diyoruz. Hastayı dinliyoruz. Hastanın tansiyonu yüksek mi? Şekeri var mı? Hasta sigara içiyor mu? Hastanın diyabeti var mı? Hastanın kolesterolü yüksek mi? Hasta hareketsiz mi? Ailevi genetik faktörleri var mı? Bunları bir bütün olarak göz önüne aldıktan sonra adım adım anjiyokardiyografiye kadar gidiyoruz. En son eğer hastada hastalık olma ihtimali yüksekse hastaya koroner anjiyografi yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bir, bilekten atar damardan yapılabiliyor. İkincisi kasıktan yapılabiliyor. 3-4 dakikalık iş efendim uzman ellerde. Bilekten olan biraz daha uzun sürüyor. Kasıktan olan da 3-5 dakikada bitiyor. Hastada 4 ihtimal çıkıyor anjiyo yaptıktan sonra. 1- sağlam. Hasta 3-4 saat sonra evine. 2- hastalık var ama az. İlaç tedavisinden geçecek. Hasta 3-4 saat evine. 3- İşte damarlarında %70'in üzerinde ana damarlarda darlık var. Eğer çok damar hastalığında darlık, 3-4 damarında darlık yok ise, tek damarda darlık var ise biz ona stent takıyoruz. Eskiden bu teknoloji yoktu. Bu da yeni teknoloji. Stentlerin de tabii eskiden sadece demir, metaldi. Efendim şimdi iyi stentler, ilaçlı stentler var. Dayanıklılıkları ve açık kalma oranları oldukça yüksek. Ve o esnada hasta ağrısızı duymadan işte bilekten ya da koldan girdiğimiz sistemle hasta stentini takıyoruz. O %80 darlık, 90 darlık tamamıyla dümdüz açılıyor. Hastayı bir gece hastanede tutuyoruz ve hastayı evine taburcu ediyoruz. Stent bu.
Aynı peki seansta, nelere dikkat etmeli stentli hastalar?
Yani stentli hastanın dikkat edeceği tabii ki normal insanların dikkat edeceği şeyler. Ekstra bir şey gerek yok.
Yok, evet.
Biz hasta stentlerde değişiklik, eriyebilen stentler, metal stentler, ilaçlı stentler, ilaçlı stentler var. Stent taktıktan sonra mutlaka hastalara biz kanı sulandırıcı ilaç veriyoruz. Yaklaşık bir yıl müddette bunu alması lazım. Ondan sonra bir yıl sonra da ilaçlı stentler için bahsediyorum. Bir yıl sonra da hayat boyu koraspin, işte 100 mg koraspin. Hı. Eğer midesi rahatsızsa aynı koraspinin yaptığı, aspirin yaptığı iş yapan başka kan sulandırıcı ilaçlar veriyoruz. Yaşam boyu yaşantısına devam edecek.
Peki kalp krizi riskini ne kadar önlüyor bu stentler?
Kalp krizi riskini tabii ki %100 önlüyor. Stent açtıktan sonra o damar açık. Ama bazı vakalarda akut stent trombozu dediğimiz stentlerde tıkanma olabiliyor. Tabii bizde de işlemlerde komplikasyonlar olabilir. Komplikasyonlar bir, operatöre bağlı komplikasyonlar olabilir. İki, hastanın yapısına bağlı komplikasyonlar olabilir. Üç, kullanılan malzemeye bağlı komplikasyonlar
bunların
olabilir.
Bunların oranları düşük ama.
Bunların oranları çok düşük. Nadir vakalarda akut stent trombosu dediğimiz stentlerde tekrar tıkanma olabilir ama gene açıyoruz onu. Mesela eskiden ameliyat oluyordu hastalar. Bu ameliyatı artık olmasına gerek yok. Stentlerin tedavisi mümkün. Hangi durumlarda ameliyat ediyoruz? Hangi durumlarda stent veriyoruz? Eğer ana damarların proksimallerinde, başlarında ciddi darlıklar varsa, çok damar hastalığı varsa, hasta operasyondan daha fazla fayda görüyor. Diyabetiklerde, çok damar hastalarında daha fazla. Gidip 5 tane, 10 tane stent takacaksak buna gerek yok. O zaman operasyona veriyoruz. Ama 1-2 tane, onların her yıl guideline'ları, kılavuzları uluslararası yayınlanıyor. Hani devamlı araştırmalar var. Hangi durumda, hangi işlemi yaparsak bu hasta için daha faydalıdır diye biz de onu tatbik ediyoruz.
Evet. Peki bu arada kalbimizi korumak ve kalp krizi riskini önlemek amacıyla neler yapabiliriz?
Efendim bu çok önemli. Çünkü hastalığı tedavi edince bir kişiyi tedavi ediyorsunuz ama basınla, radyoyla, televizyonla efendim toplumu bilinçlendirmekle eğer yönlendirebilirsek o zaman binlerce hastayı kurtarıyoruz. Peki kalp hastası olmamak için ne yapalım? Ana riskler nelerdir? Bir numara en önemli risk faktörleri tansiyon çok önemli. Hı hı. Tansiyonda ölçmeden efendime söyleyeyim şey yapmak mümkün değil. Ölçmeden bilmek mümkün değil. Hastalar yüksek tansiyonla gezer efendime alışır. Hastanın şikayeti olmayabilir. Ancak tesadüfi ölçümler de meydana çıkıyor. Bundan 2 sene önce bir hastam gelmişti. 24 yaşında yeni evlenmiş. Kayınpederine, kayınvalidelerine gezmeye gitmişler akşam. Kayınpederin tansiyonu varmış işte. Şimdi de eskiden her evde derece vardı. Bugün de her evde mutlaka bir tansiyon aleti olması gerekir. Kayınpeder kendinin hanımının tansiyonunu ölçmüş. Damat evladım gel senin de tansiyonunu ölçelim demiş. Ölçmüş 18 tansiyonu. Hmm. 18'e 10 normalde 12, 8 ve aşağısı olması gerekir.
O yaşta birinin.
O yaşta evet. Birinin. Ya yanlış mı ölçüyoruz? Bir daha ölçmüşler gene doğru ama çocuğun şikayeti yok.
Ertesi çünkü alışmış gün, o yüksek tansiyonla.
Alışmış çocuk. Başarılar evet. Oluyor ama hasta alışıyor. Hı hı. Yüksek tansiyonlu hastanın peki şikayeti ne olabilir? Baş ağrısı olabilir, ense ağrısı olabilir, bulantı olabilir, halsizlik olabilir gibi ama şikayette olmayabilir. Ya da hasta başka şeylere yorumlar. Geldiğinde cidden tansiyonu yüksekti. Hastayı kontrol altına aldık. Eğer o hastayı ben kontrol altına almamış olsaydık o genç yaşta 30 yaşlarda 35'li yaşlarda kalp krizi geçirirdi.
Evet.
Demek ki evet efendim buyurun.
Hocam Hollanda'dan bir dinleyicimiz aramış Muhittin Bey. 3 stendi varmış 2008 ve 2009'da hı-hı. Takılmış. Tamam. Bunların ömrü nedir diye soruyor. Ne zaman kontrole gitmeliyim demiş.
Şimdi stenti olan bir hastamız bir defa her yıl kontrole gidecek. Stentlerin ömrü 500 yıl. Hastalar da bana soruyor stent ne kadar? Stent 500 yıl yaşıyor.
Evet.
Ama insan ömründen uzun. Ortalama insan evet. Kesin uzun. Hocam stentlerin açık mı, tıkalı mı, daraldı mı, daralmadı mı tespit edebilmek için hekime başvuracak. Bugün elimizde BT anjiyo, CT anjiyo diye bir test var. Tarama
nedir
testi, röntgenin testi. Hı. Röntgenin yaptığı bir test. Hastanın kolundan ilaç veriyor. Hasta birkaç dakika masada yatıyor. Ondan sonra kalkıyor. Birkaç gün sonra raporunu veriyorlar. Bu kullanılan ilaç bizim anjiyoda kullandığımız ilaç. Bu kalpten geçerken onun resimlerini çekiyor. Kalp damarlarında daralma var mı? Tıkanma var mı? Stentlerde daralma var mı? Tıkanma var mı? Yüzde kaç daralma tıkanma var? Stent öncesi damarlarda daralma tıkanma var mı? Net olarak %95 oranında gösteriyor. Dolayısıyla stent kontrolünü bu şekilde yaptırabilir.
Evet. Hocam bir dakikalık bir süremiz kaldı. O sürede neler söyleyeceksiniz yine krizi artırmamak için, azaltmak için?
Hemen o zaman kalp hastalıklarından korumak için ana tedbirleri söyleyelim. Birincisi tansiyon demek ki normal gidecek.
Evet.
İkincisi kolesterolden fakir beslenmeyden geçeceğiz. Yani katı yağlardan, hazır gıdalardan, doymuş yağlardan, ucuz güzel. Doymuş bitkisel yağlardan, doymuş hayvansal yağlardan kaçınacağız. Bunlar aterojenik transfet asitleri genç yaşta damarları tıkıyor. Üçüncüsü inaktivite.
Hı hı.
Mutlaka hareket edilmesi lazım. İdeal kiloda alınması lazım. Efendim en az haftada günde yarım saat 30 dakika ve üzere yürümek şartıyla 5 gün hareket etmek lazım ya da haftada 3 gün 20 dakika kuvvetli egzersiz yapmak lazım. Demek ki tansiyon normal olacak, kolesterol normal olacak, ideal kiloda olunacak, sigara asla içilmeyecek. Efendime söyleyeyim. Bir de yüksek riskli diyetten, katı yağlardan kaçınım, sağlıklı taze meyve sebze efendime söyleyeyim sağlıklı beslenmelerden yapılacak. Şeker hastalığı varsa kontrol edilecek. Ana şeyler bunlar. Ana riskler bunlar.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz efendim.
Tüm dinleyicilerimize sağlıklı günler diliyoruz. Bu konuda da bilgilendirdiğiniz, bilinçlendirdiğiniz için, bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için sağ olun.
Çok pardon. Teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, Koru Hastanesi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Özkan'dı. Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğu. Hocamıza tekrar teşekkür ederken müziğe dönüyoruz. Yine.
Lokmadan mahrum kimi ağlaşıyor kimi kıs kıs gülüyor kimi yolunu buluyor yalan dünya dönüyor benim de boğazıma diziliyor lokmalar üzülüyorum ama kalbimde de aşk var neye yanacağıma şaşırıp kalmışım yolun başındayken nelere inanmışım üfle de söneyim seveyim sevileyim acı değil aşk ile desem olmuyor. Hiç kimse bilmiyor. Yaşanmadan asla hayat çakılmıyor. Gözümün önünde hep çocuk yüzleri, bakıyorlar taze taze ümitleri. Anlamadım gitti, yeşil alan bitti. Ayılarda açıkta kaldılar ya kutupta. Neye yanacağıma şaşırıp kalmışım. Yolun başındayken nelere inanmışım. Üfrede süreyim, seveyim sevileyim. Acı değil aşk ile devreleyim. Üfrede süreyim, yorgunluktan öleyim. Sıcacık nefesini terlendireyim. Üfrede süreyim, seveyim sevileyim. Acı değil aşk ile
kalanlar. Ve sevgili dinleyicilerimiz 15.31'i gösteriyor. Türkiye'de saatlerimiz dünden kalanlar köşemizdeyiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar.
Evet, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı diyeceğiz. Evet. Çünkü 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ulusal egemenliğe dayanan bir devlet kurulmuş oluyordu.
Evet,
değil mi?
Evet, evet. Evet, yani egemenlik kavramı tabii çok önemli. Fransız ihtilalinden sonra ulus devlet ortaya çıkıyor. Ulus devlet kavramı ortaya çıkıyor ve ondan sonra da hakimiyeti ulusun alması, milletin alması söz konusu oluyor. Tabii hani bizim de bunlardan etkilenmememiz, böyle bu akımın dünyayı etkilediği bir durumda bizim etkilenmememiz mümkün değil. Nitekim 300 sene de sürse Osmanlı'nın bir anlamda yıkılışı, sonunda bu noktaya geliniyor. Çünkü bizden bağımsızlığını kazanan bütün devletler aynen bu akımdan etkilenmiş oluyorlar. Dolayısıyla bizim de parçalanma senaryolarının içerisinde artık Atatürk'ün de gördüğü bu, çünkü sadece ve sadece milli iradeye dayanan bir devletin kurulması ancak Anadolu yeniden kalkındıracaktır, yeniden ayağa kalkmamız böyle olacaktır diye. İlk zaten Samsun'a çıkışıyla beraber, adı üzerinde hani milli mücadele diyoruz. O mücadeleye başladığı andan itibaren aklındaki düşünce aslında gerçekten egemenliğin millete dayalı olduğu bir sistem kurmak. Tabii ki milli bağımsızlık ve aynı zamanda da milli egemenlik. Hani baktığımız zaman bağımsızlık nedir? Devletin hiçbir başka devlete bağımlı olmaması, bağımsızlık anlamında. Milli, yani daha doğrusu şöyle diyebiliriz, hani egemenlik kavramını ikiye ayırıyorlar. İşte dış egemenlik ve iç egemenlik diye. Dış egemenlik dediğimiz dış egemen güç, olmak. Evet, evet, dış güçlerden, yani kendi hakimiyetimizi sağlamak. Bu aslında bağımsızlık.
Evet.
İç egemenlik dediğimizde de halkın iradesinin egemen olması. Yani o ülke halkının, kendi devletinin, kendi milletinin egemenliğini almış olması.
Ülke yönetiminde sadece milletin,
evet, milletin
söz
iradesinin
sahibi olması.
Dolayısıyla bu Amasya tamiminden itibaren zaten hani milletin istiklalini ancak milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır ifadesiyle. Daha sonrasında tekrar bu vurgular kongrelerde yapılmış oldu. Ve en sonunda Ankara'da toplanan mecliste de bu süreç tamamlanmış oldu bu anlamda. Sonrasında da zaten milletin egemenliğine dayanan bu sürecin rejim anlamında da ismi konularak Türkiye Cumhuriyeti olarak ilan edildi. İlk başta zaten meclisin açılmasıyla ilgili süreçlere de baktığımızda ilk başta rejim değişikliğinin çok hazır olunmadığı için çok dile getirilmediğini, ancak hakimiyeti milliye, öncelikle irade-i milliye gazetesi, sonrasında hakimiyeti milliye gazetesi gibi hani isimlere baktığımızda hep aklında bu düşüncenin olduğu ve bir şekilde milletin iradesinin ön plana çıkarılmaya çalışıldığını bu süreçte görüyoruz. Ve her ne kadar baktığımız zaman ilk kurulan meclise hani tam olarak bir seçim, şu anki anladığımız anlamda bir meclis durumundan bahsetmemiş olsak bile, özellikle şöyle görelim, hani ilk konuşmayı yapan Sinop milletvekilinin de söylediği gibi büyük millet meclisidir. Neden büyük denmiştir? Çünkü bu milletin meclisidir ve bundan daha büyük bir irade yoktur. Yani bütün irade bu mecliste toplanmıştır. Zaten egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesi de anayasanın ilk maddesi olarak kabul edilen ilk maddede de bu egemenlik durumu, milli egemenlik, ulusal egemenlik durumu vurgulanmıştır bu anlamda.
Ülke üzerindeki en üstün gücün milletin iradesi olduğu
vurgulanmıştır. Gene baktığımız zaman bütün yetkilerin mecliste toplandığını, hani kuvvetler birliği diyeceğimiz bir durumun söz konusu olduğunu görüyoruz. Nasıl? Zaten yürütme yetkisinin oraya verildiği belli. Ama aynı zamanda yasama yetkisi, daha sonrasında da bu Hiyanet-i Vataniye Kanunu ve İstiklal Mahkemelerinin kuruluşuyla birlikte yargı yetkisinin de mecliste olduğunu görüyoruz. Ki hani savaş şartlarında kurucu meclis diye bahsediyor zaten, bir kurucu meclis kurulmasıyla ilgili gönderdiği genelgede, meclis kurulmasına ilişkin, seçim yapılmasına ilişkin, her ilden 5 kişinin seçilmesine ilişkin gönderdiği genelgede Mustafa Kemal kurucu meclis olması gerektiğini söylüyor. Orada bir kurucu ifadesi var. Evet, kurucu meclis ama aynı zamanda bir savaş meclisi. Hani baktığımız zaman gazi meclis diyoruz. Dolayısıyla böyle şartlar altında, bu şartlar altında kurulmuş olan, zaten İstanbul'un işgaliyle birlikte net olarak meclisi mebusanın kapanmış olması bir başka sürecin başlamasını gerektiriyordu. Dolayısıyla bu artık milletin iradesinin öne çıkması demekti. Bu süreçte şunu göreceğiz. Yani savaş süresince hızlı kararların alınması gerekiyor. Yani niçin Kuvvetler Birliği ya da partilerden seçilmiş bir parti sistemi olmadan doğru düzgün hani bir seçim yapılmamasından belki bahsedilebilir ama gerçekten sonrasında 1920'nin bile sonlarına doğru meclisin içerisinde gerçi partiler olmamasına rağmen çeşitli tesanüt grubu gibi, hani halk grubu gibi farklı gruplar oluşmuştur. Zaten Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin üyeleri ayrı bir grup oluşturmuştur. Ya hatta Mustafa Kemal birinci grup ve ikinci grup diye adlandırmıştır. Dolayısıyla kendi içerisinde aslında bir takım gruplaşmalardan, muhalif gruplardan bahsetmek mümkün. Tamam, bir parti sistemi yok ama bu tür bir muhalefet sisteminden de bahsetmek mümkün. Yani hep bir ağızdan her karar kabul ediliyor diye bir şey yok. Gerçekten.
Gerçekten baktığımızda Türkiye ulusal tarihinde bir başlangıç, evet, ve yeni bir dönüm noktası.
Tabii. Ulusal egemenlik anlamı. Çünkü şöyle düşünelim. İrade iki türlü. Bir kuttan geldiği, hani Allah'tan geldiği, Tanrı'dan geldiği iddia edilen. Bu Batı'da da böyle, Doğu'da da böyle. Böyle bir irade var. Gücün, mutlak gücün sahibi olan, Tanrı'dan o gücü almış olan kişi. Dolayısıyla kişi ve kişinin devamında gelen, evet, onun oğulları, çocukları diyelim. Bir de halkın iradesi var. Dolayısıyla aslında çok ciddi bir dönüm noktası tabii ki. Sonrasında da saltanatın, zaten bu zemin hazırlamış, evet, oluyor. Sonra da saltanatın kaldırılmasıyla birlikte. Çünkü burada zaten adını koyduğunuzda, yani artık tüm yetki meclisindir. Halkın dır dediğinizde, milli egemenliğindir dediğinizde aslına bakarsanız bu otoritenin üzerinde hiçbir otorite yoktur. Dolayısıyla padişahın otoritesinin artık bir anlamı yoktur gibi bir anlama geliyor. Ama o dönemde denildiği gibi hazır olunmadığı için bunu böyle bu şekilde açıkça bir rejim değişikliği gibi bu şekilde ifade etmek mümkün olmamıştır. Ama zaten aslında altında yatan olay budur. Yani milli bağımsızlık elde edilmiş olsa dahi, sadece bağımsız bir ülke olunmuş olsa dahi Mustafa Kemal milli egemenlik olmaksızın devam etmek istemiyordu. Tamam, bağımsızlığımızı sağladık, şimdi artık ben padişah olayım düşüncesinde hiçbir zaman olmadı. Hı hı. Yani tek adamlık kafası olmadı hiçbir zaman. Aslına bakarsanız hani çok iyi bir asker olmasına rağmen o askerlik noktasında da, yani mecbur olduğu için o askerlik noktasında, yoksa devlet adamlığı daha ön plana çıkıyor o anlamda, evet, baktığımızda. Ve hep onu da bu şekilde halkı güçlendirerek, halka o özgüveni vermeye çalışarak. Hı-hı. Çünkü gerçekten baktığımız zaman Türk halkı bu anlamda özgüvenini çok kaybetmiş. Hı-hı. Ve hani Türk milleti zekidir, çalışkandır, köylü milletin efendisidir gibi bir takım sözleri bilinçli olarak söylüyor. Hı-hı. Çünkü o özgüveni tekrar sağlayarak halkın kendi kendini yönetebileceğini, bunu yapabilecek
kapasitede olduğunu
tekrar hatırlatmak istemiştir. Bütün çağdaş milletler gibi bu ülkenin halkının da kendi kendini yönetebileceğini, milletin kendini yönetebileceğinin altını çizmek istemiştir. Nitekim ilk başlarda sıkıntılar da olsa meclis zamanla bu anlamda hem ulus içerisinde hem de uluslararası düzeyde kabul görmüştür. Yani yaptıklarıyla, yaptırımlarıyla. Meclisin genel olarak kuruluşuna baktığımız zaman hakikaten çok zor şartlarda kurulduğunu görüyoruz. Hani her yerden geliyor o milletvekilleri ama ne şartlarda geliyorlar. Hı-hı. Yani bugünkü gibi böyle uçaklar, otobüsler, evet, atladım bir saat içerisinde Ankara'dayım gibi bir durum yok. Gerçekten çok ciddi sıkıntılarla geliyorlar. Anılardan okunursa bunu görecektir dinleyicilerimiz de. Gerçekten yolculuk ayrı bir eziyet. Geldikten sonra Ankara'da da şartlar, yani bugünkü gibi 5 tane işte 100 tane otel var gibi bir durum da söz konusu değil. Otel yok, doğru düzgün lokanta yok, yatacak yer yok. Dolayısıyla daha henüz meclisin binası doğru düzgün hazırlanmış değil. İttihat ve Terakki Kulübü olarak kurulması düşünülen, şimdiki Kurtuluş Savaşı Müzesi olan bina, işte çevredeki okullardan sıra getirilerek, işte soba kurularak,
velhasıl çok zorluklarla altında.
Yani damlardan, o yakın çevredeki damlardan kiremitler getirilerek, yani böyle bu şekilde elde olmayan imkanlarla yetişsin diye uğraşılarak, hani çok hızlı bir şekilde ve cumaya denk gelsin diye düşünülerek böyle açılmaya çalışılıyor. Bu şartlarda meclis binası hazırlanıyor ve Ankara Darül Muallim'ini de bu milletvekillerine misafirhanelik yapıyor. Yani işte iyi kötü orada ayarlanmaya çalışılıyor. Taşan'da kalıyor bir kısım milletvekili. Altı kervansaray olduğu için altı ahır şeklinde düzenlenmiş. Üst katta yatacak yerler var. Düşünün, oralar falan hep düzenleniyor yeniden. Yani bu şartlar altında hizmet vermeye çalışıyorlar. Evet. Feslisi var, sarıklısı var, şapkalısı var. Yani hani farklı tipte milletvekilleri aslına bakarsanız. Yüksekokul mezunları, üniversite mezunları gerçekten görüyoruz. Yani öyle halktan seçiliyor dediğimiz zaman çok da bilinçsiz böyle bir halk mantığında olmayalım. Tamam, her kesimden insan var gerçekten. Hı hı. Ve bu anlamda baktığımızda bence o dönemki halkı temsil edebilen, iyi temsil eden bir meclis olarak dile getirebiliriz,
evet,
bunu.
Evet, temsil edebileceklerine inandığı kişileri göndermişler.
Evet, evet aynen öyle. Ve sayıya baktığımızda biraz önce bahsettiğim şartlardan dolayı çok fazla katılım olamamıştır. Yani 399 milletvekili diyoruz ama hani bunun çok tamamı gelememiştir maalesef, hı hı, Ankara'ya. Hani her anlamda sıkıntılı. Evet. Dolayısıyla hani sayı farklı kaynaklarda farklı ifade edilmekle birlikte işte kimisi 79 diyor, kimisi 83 diyor, kimisi 115 diyor. Ama şunu söyleyebiliriz, yani tamamı katılamamıştır bu anlamda. O ilk katılımcılarla birlikte açılmıştır. Yani özellikle bu millet egemenliğini vurguladığını Atatürk'ün söyledikten sonra onun doğrudan kendi cümlelerini belki söylemek gerekir.
Egemenliğin ulusta olduğunun düşüncesinin kabul edildiği gün olması açısından çok büyük önem arz ediyor galiba o anlamda baktığımızda.
Mesela Mustafa Kemal şöyle söylüyor: maksadım da toplanacak meclisin rejimi değiştirmek yetkisiyle ilk anda donatılmış olmasını sağlamaktı. Fakat bu deyimin kullanılmasındaki amacı gerektiği ölçüde açıklayamadığım için o dönem için, o dönemin şartlarında veya açıklamak istemediğim için Erzurum ve Sivas'tan ikaz edildim. Bunun üzerine salayet-i fevkaladeye malik bir meclis, yani olağanüstü yetkilere sahip bir meclis deyimini kullanmakla yetindim diye söylüyor.
Evet.
Yani dolayısıyla burada gördüğümüz gibi şartlar uygun olur olmaz, durum uygun olur olmaz açık ve net bir şekilde hatta anayasayla beraber teşkilat-ı esasiye ile beraber ne olmuştur? Türkiye adı da konmuştur. Dolayısıyla ondan sonrasında artık Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 1921'den itibaren netleşmiştir. Atatürk'ün gene burada milli egemenlikle ilgili belki söyleyebileceğimiz şeylerden bir tanesi, sözlerden. Bu kadar acı, yani bence çok anlamlı bulduğum cümleler bunlar. O yüzden okumak istiyorum doğrudan kendi cümlelerimi.
Evet, evet.
Bu kadar acı tecrübeyi geçiren milletin bundan sonra egemenliği bir kişiye vermesi kesinlikle mümkün olmayacaktır. Milletimiz hiç kimsenin iznine gerek görmeden ve müsaade etmeyenlere karşı isyan ederek milli egemenliğini almış ve öylece kullanmıştır. Milli egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar yok olur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar. Yani artık o krallıklar döneminin, imparatorluklar döneminin, sultanlıklar döneminin bittiğini, bu üniter devlet, işte ulus devlet yapılarının çağdaş devletlere hakim olmaya başladığını, hani şu anda da evet kraliyetle yönetilen bir takım ülkeler var ama hepsinde bir taraftan bir meclis sistemi var, yani demokrasi var bu anlamda bakıldığında. Yani bu meclis ve milletin iradesi noktasını vurgulamaya çalışıyor.
Evet, aslında bunların hepsi nutukta çok güzel ifade ediliyor. Evet, evet. Keşke dinleyicilerimiz değil mi o nutku okusalar, okumuş olsalar bunların hepsini
orada aşama aşama anlatıyor
gerçekten. Kesinlikle.
Gene burada söylüyor, mesela milli egemenliği gene vurguluyor. Kuvvetliyiz, ordularımız kuvvetlidir. Ordularımızı yaratan, ordularımızı vücuda getiren milletimiz kuvvetlidir. Bu milleti yaşatan, bu vatan sonsuz doğal zenginliklere ve verimliliğe sahiptir. Kuvvetlidir. Fakat efendiler, yani bakın orduyu sayıyor, doğal kaynaklar bir sürü bakarsak güç bunlar. Fakat efendiler, bu kuvvetlerin üstünde bir kuvvetimiz vardır ki o da milli egemenliğimizi idrak etmiş ve onu doğrudan doğruya halkın eline vermiş, halkın elinden tutmuş ve tutabileceğimizi gerçekten ispat etmiş olmaktır. Yani halkın egemenliğini bütün o güçlerin üzerinde tutuyor, ordu gücünün bile üzerinde tutuyor. Bu bence dönüm noktası dediğimiz şey bu işte.
Evet.
Belki bunu tekrar idrak etmeye gerçekten ihtiyaç var. Yani onu her şimdi çocuk bayramı olarak kutluyoruz 23 Nisan'ları ama asıl ilk başında bulunan kelime ulusal egemenlik.
Evet.
Hatta yani ilk hemen meclisin ilanından hemen sonra hakimiyeti milliye bayramı olarak kutlanmıştır zaten. Dolayısıyla hakimiyeti milliye dediğimizde bu. Yani ulusal egemenlik şu andaki ifadesiyle. Ulusal egemenlik kavramını önemsediğini görüyoruz.
Evet.
Yani dolayısıyla bunu 23 Nisan olarak tabii ki çocuk bayramı, ona ilişkinde birkaç
elbette belki yarının büyükleri olan çocuklarımızın da bayramı.
Tabii
onları
ki
da unutmamak lazım
da unutmamak
ama
lazım
ulusal
ama,
egemenlik
yani
daha
öncelikle
büyük
bir
önem
ulusal egemenlik bilincini ve onu kavramak 23 Nisan'larda ve belki yeni nesillere bu ulusal egemenliğin ne olduğunu iyice kavratmak lazım. Yani bağımsız olmamız evet çok önemli. Ama aynı zamanda milli egemenlik de çok önemli. Milli bağımsızlık kadar ve sürekli bunu özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyerek de bu egemenliğin millette olması gerektiğini de belirterek de çok sıklıkla ifade etmiştir. Evet.
Yarının büyükleri olan çocuklarımıza da birkaç bir şey söyleyelim isterseniz. Peki. Süremizin sonuna geliyoruz.
Gene belki hani o anlamda çocuklara yönelik söylediği sözlerden birkaç tane belki söylenebilir. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.
Evet.
Şöyle düşünelim, bu dönemin şartlarına uygun bir şekilde, yani o dönemin şartlarında bu meclisin açılmasıydı, o zor şartlarda oraya gelip mecliste halkı temsil etmekti, milleti temsil etmekti onların yapabileceği, bizim yapabileceklerimiz neler diye, hani biz nasıl ışık olabiliriz şu anda diye düşünmek lazım. Yani bunu da çalışmadan, üretmeden, öğrenmeden yapamayız. Yani hani çalışmayalım, yatalım, tembellik yapalım dersek atamıza yakışmamış oluruz. O ışık olmak demek aslında bütün bunların işte bu sorumluluğu, yani bu coğrafyada bu kadar ateş hattında yaşayan bir milletin çocukları olarak bizim yatma uyuma şansımız yok.
Yok, evet.
Daima uyanık olmak ve bilinçli olmak zorundayız. O yüzden gerçekten tavsiyem çocuklara o ışığı gerçekten hem kendilerinde olması hem de başkalarına yansıtması, geleceğe yansıtmaları.
Yeni Mustafa Kemaller yetişmesi diyelim. Evet. Ülke yönetiminde sadece milletin söz sahibi olması için bu kadar
emek verilerek altını çizmek lazım gerçekten.
Dolayısıyla yarının büyükleri olan çocuklarımızın da bu güzel gününü şimdiden kutlayalım.
Kutluyoruz, evet.
Ve onları yeni Mustafa Kemaller olarak görmek dileğiyle diyelim.
Evet.
Ve çok teşekkür edelim
ben
bugün
teşekkür
için.
Ediyorum.
Size sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Dünden Kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve Hayatın Sesleri'nin şimdi son müziğine kulak veriyoruz.
Ve
sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Hayatın Sesleri'ni siz sevgili dinleyenlerimiz için, sevgili Ali Ser'in yayınımızı sizlere ulaştırdı ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında kimseye söz vermeyin. Başkent'te yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.
Yazık ki tek tabanca, serseri doğdum, serseri öleceğim. Aynaya bakmam, kendimi bilmem. Hayat acıtınca dünyayı sevmem. Ne yazık ki tek tabanca, serseri doğdum, serseri öleceğim. Serseri.
Hayatın Sesleri.